Ayrım 8. Beni sen öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 128. Serin tepeden Yörük Selim'e saldırı için giden bu canavarlaştırılmış güruh, yolların üstündeki Kürt, Türk, Alevi ve devrimcilerin evlerine saldırıyor, onları taciz ediyor. Yörük Selim mahallesini fethettikten sonra dönüp kendilerini katledeceklerini açıkça belirtiyor, tehdit ediyorlardı. Basından ve dosyadan. Cemal Bayır, Afşin Kaşanlı, 60'lı yaşlarda. Cemal Bayır ilerlemiş yaşına rağmen hayatın sorumluluklarını yerine getirmenin telaşı içindeydi. İri cüssesi ve dinamik vücudunun içinde sevgi dolu bir yürek taşıyordu. Bazen inşaat işçiliği, bazen de seyyar satıcılık yapıyordu. Hayat boşluğu kabul etmiyordu. Para kazanmak için önüne çıkan tüm işleri yapıyordu Cemal. Bir süre önce gelip yerleşmişti buraya. Evini henüz yapmıştı. Ev dedikse bildiğimiz gecekondu. Kapısı tahtadan, camlarının bir kısmı takılmış, sıvası dıştan yapılmış, içten yapılmamış bir gecekondu. Ayrıca bütün bunların bir kısmı da borçla yapılabilmişti. Malzemelerin bir kısmı parası veriliyor, geriye kalanı için uygun tarihe bir senet düzenleniyordu. İşçiliğinin hemen tamamını Cemal kendisi yapmıştı. Yoksa başka türlü ev sahibi olunamazdı. Öğretmenlerin cenazesine saldırı olmuş, mahallede huzursuzluk yaşanmaya başlamıştı. Bütün bunları Cemal mahalleye geldikten sonra öğrenmişti. Canı sıkılmaya başlamıştı. Gelişmeleri anlamakta zorluk çekiyordu. Bunlar neden olsun, neden bize saldırsınlar sorularının cevabını bulamıyordu. Aslında sorun cevap bulamamak değildi. Çünkü Cemal'in oğlu Salman ile Ali bu sorunun en açık cevabını veriyorlardı. Öğretmenlerin cenazesinden sonra olanlara dair her şeyi anlatıyorlardı. Ancak Cemal bunları kabul etmiyordu. Kimse bize bir şey yapmaz diye ısrar ediyor, bu iddiasının kabulünü sağlayacak bir açıklama arıyordu. Sorun burada tıkanıyordu. Cemal, kimse bize bir şey yapmaz derken saldırganlar Cemal'i ailesiyle birlikte yok etmenin hazırlığını yapıyorlardı. Katliamın yarattığı canavarlık hali bütün mahalleyi kaplamıştı. Sanki ortalıkta dolaşan ve kontrol edilmeyen bir canavar vardı ve o her şeyi yakıp yıkıyor, öldürüyordu. Cemal'in içindeki sıkıntı da bu noktada ortaya çıkıyordu. Neden diyordu, ne yaptık biz diyordu, niçin olsun, akşama kadar birlikteyiz, çocuklarımızı birbirimize emanet ediyoruz, nasıl olur böyle bir şey diyordu. Bütün bu soruların sonunda da bize bir şey yapmazlar diyor, ancak yine de sıkıntıdan kurtulamıyordu. Evde huzursuz bir bekleyiş hakimdi. Karanlık, kasvetli ve soğuk bir Aralık günüydü. Bu iş sıkıntısını Ali'ye de anlatmıyordu. Başka zaman Ali ile paylaşırdı can sıkıntısını. Şimdi susuyor, geceye, karanlık geceye bakıyordu. Birkaç kez kapının önüne çıkıp etrafı kolaçan etti. Her döndüğünde yüzündeki çizgiler daha derinleşmiş oluyordu. Bir döndüğünde Bakkal Murat'ın dükkanının önü insan kaynıyordu. Nedir bu diye sordu, kendi kendine sorar gibi. Kimse bir şey söylemedi. Sustular sadece. Burada saldırganlar hazırlıklarını ilerletmişlerdi. Köyden önce gelenler mahalledekilerle buluşuyorlardı. Böylece cennette mekan edinmek isteyenler toplanmaya başlamışlardı. Arkasından Yörük Selim'e doğru yürüyüşe geçtiler. Elinde silahları, baltaları, bıçakları, sopalarıyla herkes Yörük Selim'e gidiyordu. Cemal artık hedefte olduklarından emin olmuştu. Dini ve devleti kurtarmak isteyenler sokakları ele geçirmişlerdi. Yoksulluklarını tatmin edecekleri bir şeyler de bulabilirlerdi bu karmaşanın içinde. Birisinin altınını, başkasının radyosunu, bir diğerinin parasını almak böyle ortamlarda hem kolaydı hem de bir gavuru öldürmenin sevabı vardı. Cemal bu saldırıların benzerlerini Elbistan'da, Kırıkhan'da, Pazarcık'ta ve daha başka yerlerde yaşamış ya da duymuştu. Şimdi de açıktan açığa Maraş'ta Kürtlere ve Alevilere saldırmak için hazırlık yapılıyordu. Mahallenin sokaklarında dolaşanların dışında bir grup da Ahır Dağı'nın eteğine dizilmiş, saldırmak için fırsat kolluyordu. Sayıları mantar gibi çoğalıyordu. Bir araya geldiklerinde devasa bir kalabalık oluşuyordu. Kontrol edilemeyen hareketlilikle korkunç bir görüntü veriyorlardı. Sokakta bulunan Alevilerin ve Kürtlerin evlerine saldırılmış, birçok ev yakılmış yıkılmıştı. Gecekondu olarak yapılmış olan evlerinin saldırganlardan korunacak bir tarafı yoktu. Briketlerle yapılmış olan evin henüz sıvası bile yoktu. Diğer evlerden daracık bir sokakla ayrılıyordu. İpe asılmış yamalı çamaşırlar hala bahçedeydi. Cemallerin evine doğru geliyorlardı. Hemen kapısı dışarıda ve demirden yapılmış olan odaya geçtiler. Pencereden dışarıyı gözetleyen Cemal amca, Mercan ana ile Kürtçe konuştu bir süre. Evden çıkmak istiyorlardı ancak geç kalmışlardı. Onlar harekete geçene kadar evin önü çevrilmişti. Diğer komşularının sığındığı İmam Tabak'ın evine gitselerdi daha iyi olabilirdi. Orada köylüleriyle birlikte olacaklardı. Öleceklerse de orada ölmeydiler. Etrafı çepeçevre, sarılmış olan evden nasıl çıkacaklarını düşünüyorlardı. Evden çıkmak mümkün değildi. Biraz sonra evin çevresinde memzilenmiş olanlar teslim olun diye bağırdılar. Evden çıkın, bir şey yapmayacağız diyorlardı. Kapıya dayanmışlardı. Bir yandan kapıyı kırmaya çalışıyor, bir yandan da açın kapıyı diye bağırıyorlardı. İnandılar, inanmak istediler. Başka çareleri de, umutları da kalmamıştı. Umut ihtimali de yoktu. İnsanoğlu yalanlara inanmaya başlamışsa, işte o an en çaresiz olduğu andır. Cemal amca da böyle bir anı yaşıyordu. Ali açtı kapıyı. Zaten kapıyı kırmaya çalışanlar hazırda bekliyorlardı. Katilin biri Ali'yi yakasından tutup fırlattı. Cemal atıldı adamın üstüne, doluştular içeriye. Cemal'i yakaladılar. Çullandı üstüne onlarcası. Bir grup evin içine dağılmış, öldürmek için insan arıyor, eşyaları yağmalıyordu. Cemal evinde misafir olan öğrenci torunu Ali Ün için, işte o anda söyledi o tarihi sözünü. Bizi öldürün, ona dokunmayın, o emanettir. Cemal amcayı yakalamış olanlar ona soru sormuyorlardı. Onun konuşmasına da fırsat vermiyorlardı. Habire vuruyorlardı o yaşlı bedeni. Komşularıydılar, fırsat verseler kendilerine neden bunu yaptıklarını sormak istiyordu. Hepsi birden vurmaya devam ediyorlardı. İçlerinden birisi çekildi kenara, uyardı diğerlerini ve elindeki silahın kurşunlarını boşaltmaya başladı Cemal'e. Düştü o kocaman gövdesiyle Cemal, bir çınar devrilir gibi. Mercan Ana yaşını aldırmadan kapandı üstüne kocasının. Yıllardır birlikte yaşadığı yol arkadaşıydı. Cemal yerdeydi. Vücudunun birçok yerinden kan akıyordu. Mercan Ana ona sarılmış, ağlıyor, ara sıra kafasını kaldırarak onun yaralarına bakmaya çalışıyordu. Katiller evi yağma etmekteydiler. Ali'ye baktı, az ötede yatıyordu. Ona koştu bir ara, ölmüştü. Saçlarını yoluyor, başını duvarlara vuruyordu Mercan Ana. Bu yaşına gelmiş, böyle bir şey görmemişti. Kürtçe ağlıyor, Kürtçe ağıtlar yakıyordu. Cemal henüz ölmemişti. Elini salladı, gel der gibi birkaç adımla gitti Mercan Ana. Cemal konuşmak istedi, bir şeyler söylemeye çalıştı, konuşamadı. Can çekişme hırıltısı çıkıyordu boğazından. Dudakları hareket ediyordu ama anlaşılmıyordu ne demek istediği. Anlaşılmadığını fark etti Cemal. Eliyle işaret etti. Ali'yi soruyordu. Mercan ağıtlarla anlatmak istedi derdini. Cemal'in ellerini tuttu sımsıkı. Üstüne eğildi. Kana bulanmış yüzünü avuçlarının içine aldı. Okşadı usul usul. Cemal'in gerilmiş vücudu rahatladı. Mercan Ana'nın gözlerinde bir umut ışığı parladı geçti. Cemal'in rahatlayan bedeni sağalmıyordu. Gözleri kapanmaya başladı yavaş yavaş. Bir kez daha baktı Mercan'ın gözlerinin içine. Mercan irkildi bu bakışlardan. Yıllardır baktığı bu gözlerinde ilk kez böyle bir bakış görüyordu. Bu bakışlar donuk değil, canlı, boş değil, anlamlıydı. Bu son bakış mıydı acaba? Son bakış böyle mi olur? Cemal'in gözleri açıktı ama bakmıyordu artık. Hiçbir yaşam belirtisi kalmamıştı. Mercan Ana bu bakıştan sonra Kürtçe ağıtlarını daha yüksek sesle söylemeye başladı. Kalksın istiyordu Cemal'i. Daha çok işleri vardı. Çocukları evlendirmemişlerdi daha. Evlerini yapmamışlardı. Mercan Ana'nın ağıtları duyanları ağlatmaya yetiyordu. Soğukların başladığı bu günlerde ve bu ayazda Mercan Ana'nın ağıdı yankılanıyordu ahır dağında. Rabbe Cemal, Rabbe diyordu Mercan Ana Kürtçe. Yalvarıyordu bazen, kızıyordu, sitem ediyordu çoğu zaman. Kimseler yoktu ortalıkta. Cemal amca Mercan Ana'yı duymadı, gözlerini bir daha açmadı. Askerler gelene kadar ağladı Mercan Ana. Cemal'in ve Ali'nin naaşının başında geçirdi zamanını. Ağlamaktan, ağıt yakmaktan yorgun düşmüştü Mercan Ana. O günden sonra hep gözü yaşlı yaşadı kalan ömrünü. Hüznü büyüttü koynunda bir çiçek gibi. Cemal Bayır'ın kardeşleri ve çocukları o dönem 60 yaşında olan yaşlı bir insana yapılan bu zulmü unutmadılar, affetmediler. Son ana kadar katilleri hakkında pozitif düşünmenin, katliamcıların bu katliamı yapmayacaklarını sanmanın ne denli yanlış olduğunu da unutmadılar. Cenazeleri alan Cemal Ün, cenazelerimizi el arabasıyla taşıdık. Ben cenazelerimizi köyümüze götürmek istediğimi söylediğimde yasak olduğunu, götüremeyeceğimizi söylediler. El arabasına koyduk, önce otopsi için doktora götürdük, oradan savcıya. Savcı da götürün gömün dedi. Mezarlığa geldiğimizde herhangi bir tören yapılmadı. Cenazeler hortumlarla yıkanıyordu. Elinde Kur'an olan birisi cenaze gömülürken geldi orada çalışanlara bunu da gömelim mi diyerek beni gösterdi. Bunu duyup görünce oradan ayrılmak zorunda kaldım diye anlatıyor olanları. Cemal Bayır, Ali Ün, Kamil Ün, Gülşen Ün ve Zekeriya Ün. Bunların beşi de aynı ailedendiler. Hepsi aynı gün içinde aynı katliamda katledildiler. Cemal Bayır'ın katillerine ölüme sebebiyet vermekten ceza verildi. Hepsi de kısa sürede dışarı çıktılar. Melcan Ana yıllarca ağıtlar yaktı Cemal amca için. Torunları dedelerini başkalarından dinlediler. Cemal amcanın da Çiçek'te ziyaret edilecek bir mezarı olmadı. Mezar taşına Çiçek de konamadı. Öğlene doğru Yörük Selim'e giden bir güruh orada yaşanan direnişten dolayı geri dönüp geldiğinde mahalledeki bütün Kürt Alevilerin evlerine saldırmışlar ve bilinen katliamlarını gerçekleştirmişlerdir. Dosyadan. Ali Ün, Afşin, Kaşanlı 1962. O emanettir, emanete dokunmayın. Emanetti Ali, Cemal dedesine emanetti. Ali'nin babası yurt dışına gitmişti çalışmak için. Ali'yi de okuması için Maraş'a Cemal dedesinin yanına göndermişlerdi. Aynen Cemal dedesinin katliamcılara dediği gibi söylemişti babası Ali'yi gönderirken. Ali sana emanet demişti. Ali'nin babası yurt dışına gittiğinde eşini ve çocuklarını Cemal dedesinin yanına bırakmıştı. Ali ile birlikte annesi ve iki kardeşi daha kalıyorlardı Cemal dedenin bir odasında. Ali'nin babası bir arsa almıştı Cemal dedenin evinin yanında. Onlar da ev yapmaya başlamışlardı. Evleri yapılana kadar Cemal dedesinde annesi ve kardeşleriyle kalıyordu. Kapısı ayrı olan bir oda yapmışlardı. O odada kalıyorlardı. Bir anlamda evleri ayrı gibiydi. Ancak buna rağmen salonları, mutfakları ortak kullanıyorlardı. Zaten ayrıları gayrıları olmazdı. Sadece yattıkları odalar ayrıydı. Akşamları beraber aynı yerde otururlardı. Ali ders çalışmak için odasına giderdi. Cemal dedesi kendisine verilen emanete elinden geldiğince iyi bakmaya çalışıyordu. Ali'yi seviyor, onunla beraber olmaktan, onunla sohbet etmekten hoşlanıyordu. Özellikle okuyan gençlere karşı Cemal dedenin ve aynı yaşta olanların özel bir yakınlık gösterdiği yıllardı o yıllar. Okula ve bilgiye duyulan cazibenin de Ali ile dedesi arasındaki ilişkide payı olmalıydı. Belki de bütün yaşlarda olduğu gibi Cemal dedesi de Ali de kendi gençliğini buluyordu. Her gün derslerini soruyor, okulda ne olup bittiğini merakla dinliyordu. Her defasında sıkı sıkı tembih ediyordu Ali'yi. Aman oğlum, sağa sola karışma, okuluna devam etmeye bak. Sen okur adam olursan o zaman ne istersen yaparsın diyordu. Ali her defasında Cemal dedesinin dediklerini dinliyor, itiraz etmiyor, o öğütlere uymaya çalışıyordu. Böyle davranması Cemal dedesine inanmasında ve ona değer vermesindendi. Yine de bazen arkadaşlarına takılıyor, onlarla vakit geçiriyordu. Cemal dedesi de bu durumlara göz yumuyor, sorun çıkartmıyordu. Okulda ne olup bittiğini yakından izliyordu Ali. Ama Cemal dedesinin dediği gibi fazla karışmak istemiyordu hiçbir şeye. Ülkede yaşanan siyasal gelişmeleri biliyor, takip ediyordu Ali. Devrimcilere karşı ilgisi ve sempatisi vardı. Fakat henüz yeniydi, fazla tanıdığı kimse yoktu. Daha dikkatli ve temkinli olmaya çalışıyordu. Akşamları yatarken bazen annesini, babasını ve kardeşlerini düşünüyordu. Onları çok sevdiğini ilk defa bu yaşlarda fark etmişti. Demek ki bazı şeyleri zaman öğretiyormuş. Zamanın öğreticiliğini bu vesileyle tanık olmuştu. Babasının Almanya'da olması hoşuna gidiyordu. Hatta bunu arkadaşlarına karşı bir ayrıcalık olarak görüyor, bazen de bu duygusunu hissettiriyordu. Bu duygu Ali'nin kendisine daha çok güvenmesine yol açıyordu. Bir süre sonra Almanya'ya gideceğini düşünmek hayallerini süslüyor, onu heyecanlandırıyordu. Melhum ve yıldızsız bir geceydi. Cemal dedesi öyle demişti, gece yaşanan gürültüleri dinlerken. Mahallenin tam ortasında birikmişler, durmadan sağa sola gidiyor geliyorlardı. Bazen traktörler, kamyonetler de geliyordu. Daha çok üç tekerlekli motosikletler dolaşıyordu ortalıkta. Kış gününün ayazı üşütüyordu. Dışarıdakiler yaptıkları işlerin heyecanından olsa gerek soğuğa aldırmıyorlardı. Bu da Cemal dedeyi şaşırtıyordu. Bu soğukta ne yapıyorlardı bunlar? Neydi, hangi cazibeydi bunları kış günü ayazda dışarı olmaya zorlayan? Dışarıda komşular anlatmıştı, evden de çocuklar söylüyorlardı. Bugün olaylar olmuş, şehir karışmıştı. Şimdiki kalabalık da bununla ilgiliymiş. Cemal dede bu tür olaylardan korkuyordu. Ali derslerini düşünüyordu. Kendi kaldıkları odaya geçti. Kardeşlerini yaramazlık yapmamaları için uyardı ve kitaplarına daldı. Okulda yazılılar başlayacaktı. Derslerini iyi çalışmak zorundaydı. Öğretmenlerden bazıları sınavlarda fazla dikkatli ve titiz davranıyorlardı. Onların derslerini çok çalışmak gerekiyordu. Bugün yapılan yürüyüşe de katılmıştı. Öldürülen öğretmenleri tanımıyordu ama bütün okullar, bütün öğrenciler katılmıştı törene. Ama ne büyük bir kalabalıktı öyle. Bu kadar insanı bir arada görmek Ali'yi şaşırtmış, heyecanlandırmıştı. Hele kordejde yürürken heyecandan kalbi duracak gibiydi. Ya sonraki saldırı, polisler, askerler, silah sesleri, kaçışmalar. Bütün bunlar Ali'nin hayatında ilk defa gördüğü ve yaşadığı şeylerdi. hayranlık, hayret, şaşkınlık ve korku gibi duyguların hepsini en yoğun halde yaşadığı bir gün geçirmişti. Bu duyguların ve gün içinde yaşananların yorgunluğuyla Ali uykuya daldı. Sabah olduğunda dinlenmiş olarak kalktı. Ali'nin annesi de Cemal dedesi gibi tedirgin ve huzursuzdu. Sokak kaynıyordu. Mahallede yaşanan hareketlilik Cemal dedesinin korkusunu doğrulamıştı. Ali Cemal dedesinin onun sezgilerine güveniyor, inanıyordu. O korkuyorsa korkulacak bir durum var demektir diye geçirdi içinden. Ali yeni ve değişik bir gün yaşandığını fark etti. Mahallenin tamamı huzursuz, endişeli, korku dolu bir havanın etkisindeydi. Nereye baksan, nereye dönsen hava yılan gibi sokuyordu. Evdekiler birbirlerine iyi şeyler olacak diyemiyorlardı. Ali, annesi ve kardeşiyle birlikte kendi odasındaydı. Cemal Bayır, oğlu ve eşiyle kendi odalarındaydılar. Cemal Bayır'ın evinde yaşanan bu endişeler gerçek olmaya başlamıştı. Henüz kahvaltı yaparlarken bazı evlerin camları taşlanmış, kapıları dövülmüş, rastladıkları ailelere hakaretler edilmeye başlanmıştı. Sonra biraz sakinleşmişti ortalık. Saldıranlar Yörük Selim'e gitmişlerdi. Öğlene kadar sürdü bu sakin durum. Öğleden sonra tekrar hareketlilik başladı. Sokak kaynıyordu. Her köşe başında ellerinde silahlar, bıçaklar, tahralarla sokağa dolan gruplar hızla ve bağırarak bir yerlere gidiyorlardı. Ölüm taşıyorlardı ellerinde. Yüreklerinde kin, beyinlerinde nefret doluydu. Evleri yakmışlardı. Yanan evlerin önü katillerle, yağmacılarla doluydu. Evlerine doğru geliyorlardı. Ellerinde ölüm silahları vardı çeşit çeşit. Cemal Bayır'ın evlerinin kapısı tahtadan ve eğretiydi. Hemen Ali'lerin olduğu odaya gittiler hep birlikte. Cemal dedesi tam bu anda ifşa etti Ali'nin korktuğu gerçeği. ''Oğlum, bunlar bizi de öldürmeye gelecekler.'' dedi Ali'ye. Ali ilk kez öldürüleceklerini duyuyordu. Hiçbir şey sormadı, hiçbir şey konuşmadı. Halbuki o kadar önemli sorular oluşmuştu ki kafasında. Ama onları sormanın hiçbir anlamı yoktu şimdi. Soruların hükmü kalmadıysa eğer, sormanın ne anlamı vardı ki? Cemal dede şu an Ali'yi, kardeşlerini ve kendi çocuklarını görünmez kılmayı o kadar çok isterdi ki. Mümkün olsa herkesi bulunmayacakları bir yere koysa, o zaman zalimler gelsin, ne isterlerse yapsınlar diye geçiriyordu aklından. Çocuklara yalvarırcasına söylüyordu, aman sakın çıkmayın diye. Tembih ederken sesi çaresiz ve ağlamaklıydı. Belki de ağlıyordu gözlerini Ali'den ve diğerlerinden kaçırarak. Çok sürmedi, kapıya dayandılar. Ellerinde silahları, nacakları, dahreler, bıçaklarıyla. Demir kapıyı kırmaya çalışıyorlardı. Bağırıyor, hakaret ediyorlardı. Ali titriyordu, ağzı kurumuştu. Hiç bu kadar susadığını hatırlamıyordu. İçeride bunları dinleyenlerden Ali, Cemal dedesinin ısrarlarına rağmen dayanamayarak kapıyı açtı. Bunları itham eden bir ifadeyle ne istiyorsunuz diye sordu. Ali'nin tam karşısında elinde silahıyla duran, kırklı yaşlarında geniş siyah şalvarlı birisi Ali'nin yakasından tutup fırlattı ve aynı anda Ali'nin üstüne silahlar boşandı. Ali'nin annesi atıldı üstüne. Ali'nin annesini Cemal dedenin oğlu içeri aldı. İşte Cemal dede o anda söyledi o yürek burkan sözünü. Ali emanettir, ona dokunmayın dedi ve katilin Ali'yi vurmasına duyduğu korkunç bir öfkeyle yakaladı yakasından. Silahını almaya çalışıyordu. Çocuklar odanın dip köşesine sinmiş, ağlamaklı, yaş dolu gözlerle etrafına bakınıyorlardı. Katiller de evin içindelerdi. Evi ateşe veriyor, her tarafı yakıyor, yıkıyorlardı. Ali'yi vurmuşlar, Cemal dedelerini aralarına almışlar, sayısız hakaretler ederek dövüyorlardı. Onu kafir olduğu için öldüreceklerini söylüyorlardı. Çocuklar bu yapılanlara karşı öfkeleniyor, öfkeden çıldırıyor. Bir şey yapamadıkları için öfkeleri daha da büyüyordu. Her şey çok korkunçtu. Cemal dede katillerle daha fazla uğraşamadı. Onu da vurdular. İki ceset yatıyordu sokakta. Yakınlarının gözleri önünde katledilmiş iki insan. 16 yaşında torunu ile 60 yaşında dedesi. Ali'nin annesi saçını başını yoğurmuş ağıtlar yakıyordu. Oğlunun cesedinin başına gidememesi ayrıca içini dağılıyordu onun. Ali'nin kardeşleri ağabeylerinin öldüğünü gözleriyle görmüşlerdi. Henüz hayata yeni başlamış olan bu çocuklara en yakınlarının ölümü izletilmişti. Böyle bir durumu yaşayan hangi insan nasıl sağlıklı kalabilir ki? Ali'nin kanı akıyordu Cemal dedesinin kanına doğru. Her iki ceset de yakındı birbirlerine. Cemal dedesinin cesedi Ali'nin cesedinin üstüne abanmış gibiydi. Ali'nin eli de Cemal dedesinin omzunun üstündeydi. Kim bilir, belki sarılmak istemiştir dedesine. Ali'yi silahla vurduktan sonra bıçaklarla delik deşik etmişlerdi. Maraş hançeri meşhurdur. Çeşitleri de vardır. Berti hançeri, Hartla hançeri diye. Ali'ye vuranlar bu hançerlerle vuruyorlardı. Bir elma soymak, bir ağaç budamak için aldıkları bu hançerleri gencecik bir bedene sakıncasızca saplıyorlardı. Hançerler her girdiği yerde kanlanarak ve kan akıtarak çıkıyordu. Bu beden bir kurban değil, sevgili Ali'siydi Cemal dedesinin, babasının, annesinin, kardeşlerinin ve tüm sevenlerinin. Onlar Ali'nin bedenine bıçaklarını saplarken belki de Ali ölmüştü. Ne bunu düşündüler ne de onlar için bunun bir önemi vardı. Yani öldürülmüş bir insana bıçak saplayacak kadar canavarlaşmışlardı. Ali'nin arkadaşları geçen yıllara rağmen Ali'nin ziyaret edilecek bir mezarının olmamasından dolayı hayıflanmaktadırlar. Ali'yi kim öldürdü bu bilinmiyor. Ali'ye kurşun sıkan ve bıçak saplayanların hiçbirisi Ali Ün'ü öldürenler olarak cezalandırılmadılar. Sadece ölüme sebebiyet vermekten az cezalarla kurtuldular. Katliamcılar Yörük Serin mahallesinden döndüklerinde Serin Tepe'de bulunan askeri güçlerin kışla basıldığı yalanıyla geri çektirilerek katliamcıların daha rahat katliam yapmaları sağlanmıştır. Dosyadan. Fadime Boz, Afşin, Kaşanlı 1955. Fadime çocuklarının, eşinin ve evinin sorunlarıyla ilgiliydi. Genç bir ev kadını olarak çocuklarına ve evine çok düşkündü. Her gün bir yenilik yapıyordu evin içinde. Çocukların okula hazırlanması, yemeklerin yapılması ve yedirilmesi en temel ve en yorucu uğraşlardandı. Sabah kalktığında ilk yaptığı çocuklarla ilgilenmekti. Hüseyin erkenden işe gidiyor, akşam geliyordu. Hüseyin seyyar satıcılık yapıyordu. İşleri tatil gerektirmediği için çoğu zaman işte oluyordu Hüseyin. Bazı günler evde kaldığında ise genellikle hafta sonları oluyordu, birlikte komşu ziyaretlerine gidiliyordu. Genç ve güzeldi Fadime. Yeni evlenmişlerdi. Eşiyle birlikte Maraş'a geldiklerinde güzel bir gelecek düşleri görüyorlardı. Mutlu bir yuvaları, güzel ve sağlıklı çocukları vardı. Hayat fena gitmiyordu aslında. Fadime, eşi Hüseyin ve çocukları hep birlikte küçük ve umutlu bir dünya kurmuşlardı kendilerine. Kendileri için bir de ev yapmışlardı. Küçük bir gecekonduydu. Yine yapmışlardı. Birçok eksiği vardı. Ancak şu an onları sorun etmiyorlardı. Maraş'a kısa süre önce taşınmışlardı. Birçok köylüleri gibi Fadime'nin eşi Hüseyin de burada kurmak istemişti geleceğini. Henüz hayatının meşakkati yeni başlamıştı. Çocuklar büyüyecek, onların geleceği hazırlanacak, sonra da onlarla birlikte yaşlanılacaktı. Fadime bütün bunları düşünerek hayata bakıyordu. Fadime'nin 4 çocuğu vardı katliam olduğunda. Saldırılar başladığında Fadime evde çocukları ve eşiyle birlikte kaygı ve korku içinde gelişmeleri izliyordu. Mahallede dünden beri yaşanan gerilimli ortam herkes gibi onları da etkilemişti. Sabah başlayan saldırganlıklar onların da endişelerini artırmıştı. Evde beklemekten başka bir şey yapamıyorlardı. Ancak hiçbir şey yapamıyor olmanın sıkıntısı onları eziyordu. Kapana kısılmış gibiydiler. Daha fazla bekleyemediler. Komşuları Molla Tabaklar'ın evine akın ediyordu. Ev saldırganların yoğun olduğu bölgenin uzaktaydı biraz. Herkes oraya sığınıyordu. Kendilerinin de oraya gitmeleri doğru olacaktı. Başka da yapacakları bir şey yoktu. Gitmek ölüme gitmek de olabilirdi. Ancak burada kalmak tas tamam ölüm demekti. Onun için daha fazla düşünmeden karar verdiler gitmeye. Fatma eşiyle birlikte çocuklarını hazırlamaya başladı. Serin Tepe'de saldırmaya hazırlananların çoğu komşularıydı. Azgın bir saldırı havası içindeydiler. Sanki birbirlerini hiç tanımıyorlarmış. Sanki dün sabah aynı bahçede elbise sermemişler. Sanki birbirlerine hiç çay ikram etmemiş gibiydiler. Şimdi bunlardan kaçmaları gerekiyordu. Normalde insanlar kendi komşularına sığınmaya çalışırken bugün Maraş'ta bunun tersi olmaktaydı. Komşulardan kaçmaya çalışmak yaşamanın kuralıydı. Bu arada çocukları hazırlamışlardı. En büyüğü henüz 6 yaşındaki Gönül'dü. Nihat babasının yanındaydı. Titriyorlardı. Gözyaşları yanaklarını ıslatmıştı. Sesli ağlamalarına izin verilmiyordu. Dilek annesinin eteğini bırakmıyor. Evin içinde o nereye gitse onunla birlikte gidiyordu. Yılmaz zaten annesinin kucağındaydı. Gönül de etraflarında dolaşıp duruyordu anneyle babasının. Evden çıkmaya, Mollaların evine gitmeye karar verildi çok olmasına rağmen çıkamıyorlardı. Belki buna gerek kalmadan ortalık sakinleşebilir diye umuyorlardı. Olmadı. Sakinleşme olmadığı gibi saldırılar yoğunlaştı ve saldırganlar kendilerinin de evine yaklaşıyorlardı. Artık çıkmak ve Mollaların evine gitmek farz olmuştu. Hüseyin kapıyı açtı ve etrafı kolaçan etti. Çıkabileceklerine karar verdi ve kapıyı sonuna kadar açarak evden bir şimşek gibi fırladı. Kucağında 2 çocuğu vardı. Oğlu Nihat da bir kızını almıştı. Yılmaz, Fadime'nin kucağında, Dilek ise elindeydi. Onlar da fırlar gibi çıktılar ancak ne de olsa onların hızı aynı olamazdı, daha yavaşlardı. Molla Tabak'ın evine vardıklarında bütün komşuları oradaydı. Odalar tıka basa insan dolmuştu. Evin büyük bir bölümünü çocuklarla kadınlar doldurmuştu. Erkeklerle bir kısım kadınlar bir arada oturuyor, herkes olanı biteni konuşuyordu. Gençlerin bir kısmı evin kritik noktalarında gözetleme yapıyorlardı, eve yönelik bir saldırıyı önceden görebilmek için. Saatler geçiyordu. Dışarıda saldırıların yoğun bir biçimde devam etmesi içeriden izlenebiliyor, görülebiliyordu. Yıkılan evlerin dumanları doluyordu içeri. Bazen eve taciz atışları yapılıyordu. Anlaşılan dışarıdaki saldırıları bitirdiklerinde buraya yöneleceklerdi. Molu tabağın evine sığınmış olan ailelerin tüm çocukları açlık için isyan etmişlerdi. Her köşede ağlaşıyor, ekmek istiyorlardı. Gün öğleden sonrası olmuştu. Şu ana kadar kimse bir şey yememişti. Kahvaltı yapamayanlar vardı. Evde bulunan yiyecekler çocuklara verilmiş, bitmişti. Şimdi yine çocuklar acıkmış, yemek istiyorlardı. Dışarıda ortam sakinleşmiş gibiydi. Bunu fırsat bilen birkaç komşu çocuklarına yemek vermek için evlerine gittiler. Hüseyin'le Fadime de eve giderek çocuklarına yemek vermek istediler. Dışarıdan silah sesleri gelmiyordu. Askerler vardı etrafta. Sakindi ortalık. Güvende olduklarını düşündüler. Geldikleri gibi yine hep beraber evlerine gittiler. Çocukların karınlarını doyurdular. Bu arada kendileri için de yemek yapıp yediler. Daha fazla beklemeleri doğru değildi. Molla tabağın evine dönmek için çıktılar evlerinden. Yolda durumun değiştiği hissediliyordu. Silah sesleri gelmeye başlamıştı yine. Etrafta dolaşan saldırganlar görülüyordu. Hüseyin hızla gidiyordu. Hüseyin molla tabakların evinin önüne vardığında Fadime sırtında Yılmaz, elinde Dilek peşlerindeydi. Eve yaklaşmışlardı. Silah sesleri geldi yeniden. Kendilerine sıkılıyordu. Kurşunlar etraflarına düşüyordu. Fadime tam kapıya gelmiş bir ayağını içeri atmak üzereyken birden sarsıldı, sendeledi. Ayakta durmaya çalıştı. Tutunacak bir şeyler aradı. Boşlukta gezen elleri bir şeye tutunamayınca düştü. Sırtındaki 6 aylık bebek Yılmaz Fadime'nin sendelemesiyle birlikte düşmüştü. 6 aylık Yılmaz'ın kafasına giren kurşun küçücük kafatasını parçalamıştı. Yılmaz'ın kanı annesinin üstüne akmıştı. Fadime'nin eli Yılmaz'a doğruydu. Sanki elini uzatmış, oğlunu tutmak istiyor gibiydi. Dilek çığlık atıyor, etrafında dönüyordu. Seken kurşunların farkında değildi. Fadime'nin eşi Hüseyin de vurulmuştu. Biri 6 aylık bebek, 3 insan uzun menzilli silahlarla vurulmuş yatıyorlardı. Molla tabağın evinin önünde. Molla tabağın evinde izlenen kaçıncı kıyımdı bu? Molla tabağın evindekiler öfke ve çaresizlik içinde izliyorlardı olanları. Dışarı çıkmak istedikleri her anda silahlarla engelleniyorlardı. Anlaşılan birileri burayı denetim altına almış izliyordu. Gireni çıkanı vuruyorlardı, çıkamıyorlardı. Çocukları içeri alabilmişlerdi. Uğraşarak dışarıdaki yaralı Fadime'yi, Hüseyin'i ve çocukları Yılmaz'ı da aldılar içeriye. İçeridekiler askerlerin gelmesini bekliyorlardı. Asker gelmez ise hepsi birden burada öleceklerdi. Hakkını helal et. İçeride başka yaralılar da vardı. Hepsini bir odaya toplamışlardı. Yanlarında yakınları ve yaralılara bakmayı bildiğini söyleyen, bu amaçla ilgilenenler vardı. Fadime ve eşi Hüseyin'in yanlarında kızları Dilek, Gönül ve oğlu Nihat vardı. Dilek zaten konuşamaz olmuştu. Gönül annesiyle babasının arasına oturmuş, kardeşi Yılmaz'ın başını okşuyor, acısını azaltmak istiyordu. Yılmaz'ın sesi çıkmıyordu. Kafatası parçalanmıştı. Yarasını bezle sarmışlar, ancak kanamaya devam ediyordu. Fadime bir bir çocuklarını arıyor, onlara bakıyor, onlara söyleyecek sözcük bulamıyor, gözleriyle sevgisini anlatmaya çalışıyordu. Nihat hem babasına hem kardeşine hem de annesine bakıyordu. Her birine ayrı ayrı ve özellikle ilgi gösteriyordu. Birisinin ellerinden tutup öpüyor, diğerine geçiyor, onu öpüyordu. Yılmaz'ı kucaklamak istedi bir defasında annesinin gözlerine yakalandı. İtiraz eden çaresiz bir sevgiyle bakıyordu annesi. Hemen anladı Nihat annesinin ne demek istediğini. Yaralı olduğu için Yılmaz'ı yerinden kaldırma demek istiyordu. Vazgeçti Nihat Yılmaz'ı kucaklamaktan. Fadime kocasıyla yan yanaydı. Hüseyin'in yarası hafifti. Kendisi hareket edebiliyordu. Askeri araç geldiğinde hep birlikte alındılar. Yolda giderken de Fadime eşi Hüseyin'le beraberdi. Bir ara eşine dönerek ağlamaktan şişmiş ıslak gözlerle hakkını helal et dedi ve döndü yüzünü. Ağladığını eşi görmesin istedi. Hastanede Fadime'yi bir köylü sırtına alarak doktora götürdü. Götürürken Fadime'den boşalan kanlar onu taşıyanın üstünü kana boyadığı gibi ayakkabısının içine kadar kan dolmuştu. Hastanede çıkmak için üstünü başını hastanenin içinde soğuk suyla yıkamak zorunda kalmıştı. Fadime'yi taşıyan yakını. Hastaneye taşınan Fadime ve 6 aylık oğlu Yılmaz bir süre sonra kan kaybından hayata veda ettiler. Fadime de diğer insanların hepsi gibi yoksulluktan kaçmış ölüme yakalanmıştı. Ölüm hiçbir şey aslında. Asıl olan insanın düşlerinin, hayallerinin elinden alınmasıdır. Ölümü dayanılmaz kılan da budur. Fadime de düşleri yarım kalan hayalleri elinden alınanların kervanına katılmıştı. Sağır ve dilsiz olan Fadime'nin kızı Dilek. Girmek istedikleri eve yaklaştıklarında uzun menzilli silahlar sıkılarak Fadime, oğlu Yılmaz ve eşi Hüseyin vurulmuşlardı. Annesinin, babası ve kardeşinin kanlar içinde yere düştüğünü gören ve o tarihte 5 yaşında olan Dilek, çığlıklar atarak annesinin üstüne atılmış, ona sarılmıştı. Dilek annesinin yanaklarını öpüyor, ellerini tutuyor, durmadan onu içinde bulunduğu durumdan çıkartmaya, ayağa kaldırmaya çabalıyordu. Babası Hüseyin bunu izliyordu. Dileği çağırıyordu sürekli olarak. Dilek duymuyor, konuşmuyor, çığlık atıyor gibi ağzını açıyordu. O çığlık Dilek'ten çıkan son sesi oldu. İlk attığı çığlıktan sonrasını ne o hatırlıyor ne de bilen var. Diğer kardeşleriyle birlikte içeri alındıklarında Dilek konuşmuyor, sürekli ağlıyordu. Biraz sonra duymadığı da anlaşıldı. Daha yakından ilgilendiğinden hem duymadığı hem konuşamadığı fark edildi. Dilek yaşadığı şokun etkisiyle sağır ve dilsiz olmuştu. Ve Dilek katliamdan sonra ve daha sonraki hayatının tamamında sağır ve dilsiz olarak yaşamaya devam etmek zorunda kaldı. Bu tür durumlara genellikle filmlerde rastlanır. Böyle vakaların teorik olarak varlıkları bilinse bile gerçek hayatta çok sık rastlanmaz diye düşünülür. Ancak Maraş katliamı böyle bir durumun gerçek olarak yaşanmasına yol açmıştır. Dileğin bu duymayan ve konuşamayan durumu alışılmadık bir durumdu. İlk dönem konuyla fazla ilgilenme imkanı olmadı. Ancak daha sonra doktorlara gidildi. Tedavisinin yapılmasına çalışıldı. Lakin bir düzelme yaşanmadı. Hiçbir gelişme olmadı. O gün bugündür Dilek duymamakta, konuşmamaktadır. Dileğin dışında ailenin diğer bireylerinin her biri bu katliamın izlerini ve etkilerini taşıyarak yaşamalarına devam etmektedirler. Fadime Boz'un mezarı bilinmemektedir. Katilleri bulunamamış, yargılamaya konu bile olmamıştır. 8. ayrımın sonu, sayfa 146.